doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor programı, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tekrar stüdyomuzda görmek çok güzel.
Hoş bulduk, hoş gördük, çok alıştım.
Sağ olunuz hocam, eksik olmayınız, evet. Ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Hülya hocamızla Kıpçak Türkçesine döneminin eserlerini konuşmaya başlayacağız. Hemen şunu soruyorum Hülya Kasapoğlu Çengel hocama. Hocam Kıpçaklar kim?
Evet, Kıpçak adı tarihte önemli. Kıpçak adı birkaç şekilde geçiyor. Şark kaynaklarında Kıpçak, Batı kaynaklarında Kuman. Yani Kuman adını duyduğumuz zaman bu bize yabancı gelmesin. O da
yani
Kıpçak
hocam,
demek.
Yani hocam İskitler ve Sakalar gibi.
Evet, İskitler ve Sakalar gibi. Ruslar Polovets diyor, çoğulu Polovtsı diyor Kıpçak'ta. Macarlar Kun diyor. Yani böyle farklı adlandırmalar.
Macarlar Kun mu diyor?
Kun diyor ve Kunzak köyü var Macaristan'da. Geçen biri yazmış şeyde televizyondaki programdan sonra Kun Çekoslovakya'da, hayır Kun Macaristan sınırları içerisinde Kunzak köyünde. Evet, Kıpçak adı tarihte Orun yazıtlarında geçmiyor. Geçmiyor Orun yazıtlarında. Uygur yazıtlarında Şine Usu'da Türk Kıpçak ibaresi var ama bununla ilgili tereddütler var. Asıl Oğuz Kağan destanında geçiyor. Kıpçak Beg diye geçiyor.
Bahsettiğiniz coğrafyada ilginç hocam. Uygur dediniz, ta doğudayız. Birazdan Codex Ecumenicus'u da konuşuyoruz.
Evet.
Batıdayız, Macar dediniz. Evet,
coğrafya, evet, evet, coğrafya evet, şimdi iyi. Doğuda. Orun yazıtlarında geçmiyor ama şeyde Uygur, yani doğudayken işte Ötüken ve Uygurlar güneye ve güneybatıya, Turfan, Hoço bölgesi. Orada bu ibare var Şine Usu yazıtında. Onun dışında Oğuz Kağan destanında geçiyor Kıpçak Bek ve Kaşgarlı'da.
Hangi versiyonda hocam?
Oğuz Kağan destanının
Uygur, versiyonu.
Uygur versiyonunda geçiyor.
Evet.
Uygur versiyonunda var. Şeyde divanda Kıpçak adı aslında Orun yazıtlarında Kimek. Kimeklerden söz edilmiyor ama İrtiş boyunda Kimeklerin yaşadığını biliyoruz Arap kaynaklarında. Burada hangi kavim olduğu söylenmiyor ama onların İrtiş'ten İdil'e kadar yayıldıklarını biz tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Kimek adı var. Kimek adı bu sefer Kaşgarlı'da geçmiyor ama bu Kimek büyük bir etnik birlik. Bunun içerisinden Yemek ve Kıpçak, o etnik birliğin içinde olan iki büyük birlik. Kaşgarlı bunlardan söz ediyor ve eserinde yazarken bu kelimeye diyor Kıpçaklar böyle der, Oğuzlar böyle der. Demek ki Kıpçaklar 11. yüzyılda Kaşgarlı sözlüğünü yazdığında Türk dünyasında önemli bir etnolinguistik birlikti. Çok önemli. Neresi İrtiş? Ta Kuzeydoğu İrtiş'ten. Niçin peki İrtiş'ten niye durup dururken çıkıyorlar? Çünkü 11. yüzyılın ortalarında Çinliler orada bir hakimiyet kuruyorlar. Bu hakimiyetin kurulmasından sonra bundan tabii ki Türklerin batıya doğru göçleri böyle başlamıştır. Bu şeyden dolayı Oğuzlarla birlikte, Oğuzlar şimdi şeyler, Kıpçaklar kuzeyde, Oğuzların kuzeyinde yer alıyorlar ve böylece batıya doğru göç etmeye başlıyorlar. Şimdi haritayı düşünürsek Aral Gölü var altta, Hazar batıya doğru, Karadeniz, Oğuzlar güneyde ama Kıpçaklar kuzeyde, İrtiş'ten İdil'e yani Transilvanya'ya kadar, neredeyse Balkanlara kadar o kuzey bozkırlarını kaplıyor Kıpçaklar. Çok büyük bir aslında etnik grup.
Hocam etnisite ve antropolojiye doğrudan geçtiğimizde aslında Mongolik etkinin en az olduğu Türk grubu galiba.
Mongolik etkinin en az olduğu ama sonra 1239-40 yılında 13. yüzyılın ortaları Cengiz'in torunu Batuhan'ın Karadeniz ve Kırım Yarımadası'nı almasıyla birlikte Kıpçaklar bu savaşın içine giriyorlar. Bir kısmı ölüyor bu savaşta Moğol akınlarıyla, istila demiyoruz, hocamla da konuştuk. Çünkü Türkleştirmişlerdir Moğolları. İstila dedik mi olumsuz anlamda istila.
Tabii hocam.
Bu akınlarla Kıpçaklar ya ölüyor ya esir düşüyor. Bir kısmı Macaristan'a, 40 bin Kıpçak'ın Macaristan'a gittiği söylenir. Macaristan'a gidiyor. İşte Macaristan'da o Kıpçak oluşumu böyle başlıyor. Kumanlar, Kunzak. Bir kısmı Orta Asya'da kalıyor. Bugün Aral Hazar'daki Kıpçak mirası. Kazaklar, Kırgızlar, Nogaylar değil mi?
Evet,
Dağıstan
hocam.
Ve şey bölgesi Kafkasya, Kırım Tatarları, sahil. Oğuzlaşmıştır Kırım Tatarları, Kumuklar, Karaçay, Malkar değil mi? Yine Aral Hazar'da Karakalpaklar ve Doğu Avrupa'da Litvanya ve Polonya'da Karaylar. Karaylar. Bunlar hep Kıpçak mirası.
Refik bugünkü, Halit Karay'ı da analım burada değil mi hocam?
Bugünkü Kıpçak evet. Mirası. Ve şeyden bu Moğol akınlarından kaçan Kırım Yarımadası'ndan gemilerle Mısır, Memluk. Mısır, Suriye'ye giden Kıpçaklar. Ne olacak? 1240'da Cengiz'in torunu Batuhan'ın akınlarıyla bu Kıpçaklar dedik ya ölüyor, esir düşüyor, Transilvanya'ya, Macaristan'a gidiyor, dağılıyor Kıpçaklar. Ama bir kısmı da aşağıya Mısır, Suriye'ye gidiyor ve Mısır'da 10 yıl sonra bu köle Kıpçaklar, Memluk zaten köle devleti demek, kölemen devleti demek. Orada devleti yönetmeye başlıyorlar. Yani devleti yönetenler, Baybars'ı düşünelim, Kıpçak'tır. Halk Arap ve Türkmenlerden oluşuyor.
Vallahi hocam evet. Buradan hemen dinleyicilerimize ben duyurayım. Eğer şimdi bu iş bana kalsa, Neslihan oradan bana kötü kötü bakmasa sabaha kadar devam edeceğiz ama dinleyicilerimizin soruları daha önemli. Almanya'dan evet, Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz. Ukrayna'da Hristiyan Kıpçaklar var, Karadeniz'de de Kıpçaklar var. Ben Giresunluyum. Acaba önce Ukrayna'dakiler Hristiyan mı oldular yoksa önce Karadeniz'e gelenler mi Müslüman oldular? Kim hangi dinden nasıl oldu diye hocam. Biliyorum.
Sonra siz, Müslümanlaştılar evet. Atabekler hükümeti. Şimdi ondan bahsedeceğim.
Din değiştirmeden evet hocam.
Evet şimdi Ukrayna girersek çok derin Ukrayna Kıpçakları. Benim de alanıma giriyor aslında Urumlar var orada. Bu tarihsel gidersek Kıpçaklar, Selçuklu Devleti'ni düşünelim. 1064'te Ermeni Bagradid Devleti yıkılıyor. Şurası Bagradid, Ani Harabeleri. Kars'a giderseniz Bagradid'in yıkılmasıyla buradaki Ermeniler şeye göç ediyor, Kırım'a, Kırım Yarımadası'na. Selçuklu'dan kaçıyorlar. Bir de Moğol akınları var. Yani bu 11. yüzyıl, bir de 13. yüzyıl Moğol akınlarıyla da buraya göç oluyor Kırım Yarımadası'na. Burada sanki şöyle bir şey oluyor. Kıpçaklar ve Ermeniler buluşuyor. Kıpçak ve Ermenilerden şimdi tarihçiler maalesef Ermeni adı geçince biz hep itmişiz bunları, uzaklaştırmışız kendimizden. Hep yabancı Türkologlar çalışmış. Ermeni harfli Türkçe'ye gireceğiz, Kıpçakça'ya biraz sonra. Belki bir program daha ister Sedat Bey.
Bence buna. Bu ister de hocam evet.
Bu belki önümüzdeki haftada devam ettirebiliriz.
Olabilir
size
hocam.
Size bırakıyorum onu.
Evet hocam.
Şimdi burada 400 yıl komşuluk ediyorlar. Yani 400 yıl komşuluk etmek ne demek? 4 asır. Burada 12. yüzyıldan 11. yüzyılın ortaları 15. yüzyıla kadar. Osmanlı'nın kefeyi almasına kadar. Burada Kıpçaklar ve Ermeniler Kırım'da komşuluk ediyorlar. Kıpçaklar Ermenilerden tabii mazbut bir din yok. Dolayısıyla din hep bir ihtiyaçtır tabii, bir dine intisap etmek. Ermeni Gregorian Kilisesi'ne intisap ediyor buradaki Kıpçaklar giden, orada bulunan Kıpçaklar. Ermenilerin bir kilisesi, Gregorian Kilisesi, oraya intisap ediyorlar. Kilise dili Kıpçakça. Ermeniler de Kıpçaklarla bu komşuluk ilişkileriyle, ticaret ilişkileriyle Kıpçak Türkçesini. Yani bunu hata yapmamak için iki karışmış koloni diyebiliriz. Biri Kıpçaklar Ermeni Kilisesi'ne intisap ediyor. Ermeniler de bizim Türkçeyi öğreniyorlar, Kıpçak Türkçesini. Çünkü kilise dili Kıpçakça. o kadar şey ki kardeş payı yapmışlar yani. Dil Kıpçakça ama alfabe Ermeni alfabesi. Alfabe Ermeni alfabesi. Burada 1474 Kefe'yi alana kadar Osmanlı burada eser meydana gelmiyor. Çünkü 13 ve 15'te tam bir şey, sözlü dil Kıpçakça orada. Ama tarihini nereden alıyor bu Kıpçakça biliyoruz.
Şimdi Kök, yavaş yavaş geçelim
diye hocam. Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Harezm hepsi bunlar organik de, geçmişidir Kıpçakçanın. Sonra buradaki Kıpçaklar Kefe'nin alınmasıyla tabii dindaşlarının yanına Batı Ukrayna'ya, Polonya'ya göç etmeye başlıyorlar. Ve burada 16-17. Yüzyılda Ermeni harfleriyle Kıpçak Türkçesi eserleri yazıyorlar. İnanılmaz derya eserler. Şimdi ilk eser diyeceğiz Codex Cumanicus, siz bahsettiniz. Kıpçakların, Kıpçaklarla ilgili malzeme ararsak ilk eser Codex Cumanicus'tur. Türkçe Latin harfleriyle hani deriz ya işte 3 Kasım 1928'de biz Latin harflerine geçtik.
Evet hocam.
Sovyet coğrafyasında da biliyorsunuz Bakü Kurultayı'ndan sonra bir 10 yıl Latin alfabesi kullanıldı. Ama Türkçenin yazıldığı Latin harfleriyle ilk eser Codex Cumanicus'tur. Alman ve İtalyan misyonerler gidiyor. Deşli Kıpçak. Neden Deşli Kıpçak denmiş buraya? O kadar büyük bir coğrafya ki o kadar geniş. Ama Kıpçaklar hem çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlar. Hem çok asimile olmuşlar. Hem çok din değiştirmişler. Hem çok alfabe değiştirmişler. Bütün bu eserler Kıpçakların Codex Latin harfleriyle derliyor. Alman ve İtalyan misyonerler oradaki Deşli Kıpçak'taki Karadeniz'deki Kıpçaklardan eserleri, metinleri, sözlük malzemesini, ilahiler, Hristiyanlığa ait, tabii Hristiyanlığa ait misyonerlik yapıyorlar. Hristiyanlığa ait eserleri ve Latin harfleriyle yazıyorlar. Kıpçakça, Latince, Farsçadır bir İtalyan bölümü. Öbürü de Kumanca deniyor tabii. Kumanca, Almanca, Kumanca, Latincedir. İçinde Codex Cumanicus ne demek? Kıpçak külliyatı demek. İçinde onlara ait pek çok malzeme var.
Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar hocam? Ve bu bize tarihsel olarak Kıpçak dilinin o dönemine ilişkin ne veriler sunuyor?
Çok önemli veriler sunuyor. Bir kere Latince yazıldığı için Arap alfabesinden sonra sesleri teşhis etmede, çünkü Arap alfabesi gizemli bir alfabe. İşte ne dört ünlüyü ve bir vav sesini bir vavla karşılıyor.
Bir de ve beş ses ediyor.
Beş ses ediyor. Ama Latinle ilk defa Latinle yazılıyor ve bazı şu bir de Farsça tercümelerinin olması, Kumanca pek çok. Farslar tabii ticarete hakim İran. Ondan neden Farsça diyeceksiniz? Ticaret dili çünkü Farsça. Bu eser böyle işte Hristiyan Kıpçaklardan Latin harfleriyle. Sonra Memlük sahasına gidiyoruz.
Güneydeyiz hocam.
Güneyde eserler tabii devlet şey Kıpçak, halk, Türkmen ve şey Arap.
Arap.
Aynı Kaşgarlı'nın Araplara Türkçe'yi öğretmek için yazdığı Divan-ı Lügat-ı Türk. Nevai'nin tabii Nevai daha sonra Muhakemet-ü Lügateyn Farsça ile karşılaşıyor. Öbürü Arapça ile karşılaşıyor Kaşgarlı Mahmut. Burada halka öğretmek için dili pek çok gramer yazıyor. Etufetü Zekiye Fillugati Türkiye hepsi. Yani bunlar Kıpçak mıydı, Arap mıydı? Yazanların Kıpçak olduğu tartışılıyor. Arap mıydı, Kıpçak mıydı? Evet, Ebu Hayyan'ın Kitabül İdrak Lilisanül Etrak. Türk dilini anlama kitabı. Sözlük ve gramer. Vaktimiz var.
Var hocam, hiçbir sıkıntı yok.
Etufetü Zekiye Fillugati Türkiye. Türk diline hediye. El Kavaninil Külliye Lizabdil Lugati Türkiye. Kitabül Bülgatül Müştak Fillugati Türk vel Kıpçak. Bakınız pek çok eser yazılıyor. Edebi eserler de var. İşte Saadet'in Gülistan'ı tercüme ediliyor. İrşad-ı Mülük ve Selatin hükümdarlarla ilgili eser yazıyor. Baytarlıkla ilgili, okçulukla ilgili Müyetül Guzat, Baytaratül Vazı ama bunlar daha çok dönemin standart Türkçesini temsil ediyor. Harezm'den sonraki asıl Kıpçakça dediğimiz eserler adında Kıpçak geçen Bülgat-ı Müştak, Fillugat-ı Türk ve Kıpçak ve Etufetü Zekiye'de Kıpçakça kaydıyla malzeme veriliyor. Çünkü Kıpçaklar Kıpçakça'yı öğretmek için yazılıyor. Kıpçakça malzeme Etufetü Zekiye ama Türkmenleri de ihmal etmiyor. Diyor ki kıyle diyor Arapça. Türkmenler de bu kelimeye böyle der. Yani bu sözlük ve gramerler Arap harfleriyle ve İslam muhitinde, Müslümanlık muhitinde yazılmıştır. Müslüman Kıpçakların Arap harfleriyle yazdığı.
Yani şu anda eserler. Güneyde miyiz hocam?
Evet, güneydeyiz.
Bu eserleri, saydığınız eserleri güneydeyken veriyorlar.
Güneydeyken, Mısır Memlük coğrafyasında.
Mısır Memlük
coğrafyasında. Şimdi dönem hocam onu... kuzeyde verdiler. Evet. 14. yüzyılın ilk yılları. Evet. 1303 Codex Cumanicus.
Tamam hocam.
Güneye gittiler. Orada Hristiyan ve Latin harfleri. Güneye gittiler. İslam muhiti. Müslümanlaştılar. Nerede Müslümanlaştılar? İşte Gürcistan'da Atabekler hükümeti Gürcülerle savaşçı, çünkü Kıpçaklar savaşçı millet. Savaşa katıldılar, paralı asker oldular ama Selçuklu'ya yenildiler. Yenildiler ama Selçuklular vasıtasıyla Müslüman oldular. Yani Karadeniz'in, kuzeyinin, oradaki Kıpçakların Müslümanlaşması da böyle. Ve sonra Memlük Mısır sahasına iniyorlar. Orada da Müslüman. Zaten Müslüman Kıpçaklar.
Hocam yani Karahan ve Satuk Burhan döneminden sonra.
Tabii Selçuklu, 11. Evet. yüzyıl Karahanlılar dönemi 900'lü yıllar. 11. Yüzyıl, evet 10. yüzyılın ilk yıl, işte 10. yüzyılın ortaları. Ama burada 11. yüzyılın ortaları, işte 1064 dedik Bagradis, Selçuklu, Anadolu'nun kapısı zaten 1071 Malazgirt'te de bizlere açıldı ve Anadolu'da böyle Türkleşmeye başladı.
Hocam şimdi konunun sayılı uzmanlarından biri olarak şunu merak ediyorum. İslamiyet'e geçiş öncesinde dil özellikleriyle Kumanca, Kıpçakça'nın İslamiyet'e geçtikten sonra dil özelliklerini gelen anlamda karşılaştırdığınızda neleri tespit ettiniz?
Hiçbir fark yok. Şimdi dedim ya, o Kırım'dakiler gitti Ukrayna'ya, 16. 17. yüzyılda vakainameler yazdılar. Mesela Kamenes vakainamesi, Polonya, Venedik, Osmanlı Lehistan Savaşı Ermeni harfleriyle yazması var. O eser, yani o da o coğrafyada yazılmış. Lehistan Savaşı'nı anlatan eserler var. Sonra töre bitigi. Bakın töre diyorum. Bitik ne? Kitap. Yani kanun kitabı, töre bitigi. Kıpçakça. Ermenilerden almışlar ama Kıpçakça maddeler ilave etmişlerdi. Algış bitigi. Algış bitigi çok önemli. 1618'de...
Ne demek hocam?
Livo. Algış, bizim şimdi alkış dediğimiz... Evet. Aslında eski Türkçe'de alkamak, dua etmek. Alkaş, dua demek. Alkış, dua, övgü demek. Övgü demek, övgü. Ama İslamiyet'le beraber hamdü sena, değil mi?
Tabii.
Ya alıntıları aldık ama bu kelimeyi de biz dini kelime haline getirdik. Dua dedik. Kim dedi buna? Tabii biz demiyoruz Anadolu Türkleri. Anadolu Türkleri ilgili Kıpçak, şimdi.
Evet hocam.
Kıpçaklar diyor. Biz dua diyoruz. Arapçasını aldık. Hamdü sena dedik. Övgü dedik. Türkçesini kullandık ama Kıpçaklar alkış, algış diyor. Algış bitigi, dua kitabı demek ve Kıpçakça yazılmış 1618'de. Yazma değil ha. Basma eser. Türkçenin...
Öyle mi hocam?
Şimdi asıl burada yine bir ilki. Buradan telaffuz edeyim. Pek konuşulmuyor bunlar. Çünkü bunlar Ermeni harfleriyle yazıldı psikolojik olarak. Aman bize Ermeni harfli metinler gerekmiyor. Olur mu? Batılılar çalışıyor. Bizim Osmanlı tebaası da Ermeni harfleriyle Türkçe yazdı 19. yüzyılda.
Evet.
Bu da Ermeni harfleriyle Türkçe, Kıpçakça. Algış bitigi ilk basılı eserimizdir. Sahiplenirsek şayet. Ermeni harfli demeyip. Bize ne Ermeni harfli olmasın?
Bize ne hocam, hangi harfli olursa
İçinde
olsun.
İçinde Kıpçakça, Türkçe yazıyor.
Diğeri de Arap harfliydi. Yani
diğeri de Arap harfli, yani o da bizim değil. Latin bizim mi?
Hayır hocam.
Grek
yani.
Bizim mi?
Dil bizim mi?
Dil bizim. Ne kadar?
Bir nefeslenelim.
Evet. Tamam.
Türkçemiz son yıllarda artan biçimde Batı dillerinin tehdidi altında. Atalarımızdan miras olarak aldığımız dilimizi gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak zorundayız. Gelin hep birlikte dilimize sahip çıkalım. Dünden bugüne Türkçemiz her pazartesi 14.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamızla ilginç bir sohbetin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ben, ki sizler de öyle düşünüyorsunuz. Hocam bir soru var. Almanya'dan aramış dinleyicimiz. 1928 yılında harf devrimiyle Latin alfabesine geçtik, evet. Ancak ben araştırıyorum, Latin harflerinde Ç, Ş, yumuşak G gibi harfler yok. Bu harfler nereden ve neden girdi alfabemize demiş.
Evet, şimdi tabii Latin kökenli, şimdi batılılar bu harfleri yazmıyor. Klavyede de zorlanıyoruz ya.
Evet.
Bu alfabelerin kaderi zaten. Kim Kiril harflerine bakın, Rus harflerinden alınmış Sovyet coğrafyasında. Ama her birinde mesela Azerbaycan'da K'ye bir çizgi çekmiş, öbüründe başka sesle yazmış, kuyruk atmış. Aynen bizimki gibi. Bunun adına Arap alfabesi de öyle. Arap kaynaklı Osmanlıcayı biz Arapların yazdığı gibi mi yazdık? Ünlüleri yazdık mesela. Ünlüleri yazdık.
Ve ötresinlik, bu, Medine
bugün,
hocam,
tabii,
evet.
Çin'deki Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ıslah edilmiş Tötejazu dedikleri Ahmet Baytursun. Neyi kullanıyorlar? Arap alfabesinde mesela bütün ünleri yazıyorlar. Vav var ya, vavın üstüne altına çizgiler, noktalar koyup o, ö, u, ü okutuyorlar. Bunun adına biz, bu Latin'de de oluyor, Kiril'de de, Arap'ta da ıslah etmek alfabeyi. Yeniden yapmak. Kaynağını bir alfabeden alıyor. Bizim de 28'den sonra bunlar eklenmiştir alfabeye.
Yani hocam.
Ç'nin altına kuyruk.
Evet.
Atatürk'ün çok büyük çabaları var. O zamanki dil kurumu mesela. 1932'de dil kurumu kuruluyor. Tarih kurumu. 28'de kabul ediyoruz. Sonra dilimizdeki fonemlere göre, fonetiğe göre,
seslere göre,
seslere göre ne yaptık? Ç'nin altına kuyruk, onu Ç yaptık, Ş yaptık. Batılılar hani üstte çeltikle gösteriyor ya, yumuşak G'yi üstüne çizgi koyarak gösterdik. Latin'de tabii ki yok
şu
bu harfler.
Şu genelleme mümkün görür müsünüz Hülya Hocam? Biz aslında bir alfabeden diğerine geçmiyoruz, onu almıyoruz, uyarlıyoruz galiba.
Uyarlama, tamam. Bunun en güzel adı, kaynağı Arap ya da Kiril ya da Latin, ama bu bir uyarlama, adaptasyon. Alfabeyi kendi seslerinize göre dönüştürüyorsunuz.
Şimdi hocam, Oğuz Türkçesinde şu ses şöyledir, Kıpçak Türkçesinde bu ses böyledir, söz dizimi budur. Bugünkü Türkçenin etimolojisinde Kıpçak kökenli, yani tabii ki Türkçe gibi sorularım size olacak, ama onun öncesinde çok eser saydınız. Bu eserlerden örnek vermek, yani mutlaka bunların içerisinde şiirler de vardır. Neleri söyleyebilirsiniz hocam? Örnek vermek mümkün mü? Şu anda verebilir misiniz?
Kodeks'te mesela, kodeks Hristiyan Kıpçaklardan derlenen kodeks, Latin harfleriyle dedik. Orada K'nın ön seste H'ya dönmesi örneğini ilk defa kodekste görüyoruz. Kız yerine hız örneği. Mesela Anadolu'da dönmez. Anadolu'da iç seste, son seste K'yı H yaparız mesela. Diyelim ki, söyleyelim, baktım der Doğu Anadolu ağızlarında, değil mi? Kalk Erzurumlu der ya, tü da mı demiyah, ölah mı diyor mesela.
Evet.
H. Bu H'laşma aslında bir Kıpçak özelliğidir.
Öyle mi hocam?
Özbekçe'de de var. Azerbaycan'da var, Doğu Anadolu ağızlarında var ve ilk örneklerini Codex Cumanicus'ta görüyoruz. Hız diyor mesela. Hız, hız, kız yerine hız diyor mesela. Böyle örnekler veririz. Memlük sahasına indiğimizde Kıpçakça standart Türkçenin devamı. Tipik bir özellik yok Memlük sahası eserlerde. Ama Kıpçaklarda mesela övmek fiilini övmek diye yazıyor. Bakın biz de Anadolu'da övmek fiilini övdüm diyoruz ya, övdüm. Ögümek demiyoruz.
Hayır hocam.
Mesela Türkmen ögüdüm der.
Dögdüm der.
Dögdüm der Türkmen. Seni dögerem der mesela. Ama biz V yaptık onu. Niye? O işte bir Kıpçak tesiridir. G'nin V olması bir Kıpçak özelliğidir. Mesela bugün Kırgız Kazak'ta Y'lerin J olması. Mesela Karadeniz'in kuzeyine giderim. Cidirem diyor, değil mi? Bir Kıpçak özelliğidir. G'lerin C olması. Bir Kıpçak özelliğidir.
Doğu'ya döndüğümüzde hocam, Nogayca'yı da aynı kategoride
alabiliriz. Çünkü Nogaylar Y'leri C yapıyor. Bazı örneklerde Arapçadan aldığı C'li örneği bu sefer tam tersi Y yapıyor. Cennet yerine yannat diyor mesela. Böyle.
Evet, evet.
Yani tam tersine bir fonetik gelişme. Bunlar Kıpçakça özelliklerdir. Ve Kıpçakça'nın asıl özelliklerini hiç, yani üstüne basa basa söylüyorum. Ermeni harfli olsun. Dediğiniz ne güzel söylediniz. Hangi alfabe bizimki?
Hocam biz hepsini uyarladık zaten.
Hangi alfabe
dil
bizim?
Bizim?
Dil bizim. Önemli olan söylenen, biz çok şekilci bir toplumuz ya, biraz eleştirelim.
Eleştirelim hocam.
Şekilden hareket ediyor ya, şekli bırakın arkadaşlar. Dil bizim, Türkçe bizim, hangi alfabeyle yazılırsa yazılsın. Bu 16-17. yüzyılda Ukrayna'da yazılan eserlerle gurur duymak lazım. Çünkü Kıpçakça'nın en tipik dil özelliklerini yansıtan eserlerdir. Mesela Allah'a ne diyor? Yani tamam Hristiyanlar ama ne diyor? Kökteki yargıç diyor, yargıçı. Gökteki yargıç diyor Allah. Hakikaten Allah gökteki yargıç. Başka bu nasıl daha güzel tanımlanabilir? Mesela bey, beg, eski beg, işte Türkmensek beg diyoruz ama bugün ne yapmışız? Anadolu'da da bey yapmışız. Kıpçakça'da da e de daralıyor, bi diyor mesela. Bi'yi Tanrı anlamında, Allah anlamında kullanıyor. İslami metinler değil, Hristiyanlık metinleri big, bi diyor, bi diyor. E diyor mesela, e diyor, sahip diyor. Eski kelimemiz, idi kelimesi. Yani o eserler gerçekten Kıpçakça'nın dil özelliklerini, hukuk kitabı, töre bitigini okuyun, algış bitigini, dil Türkçe. Sadece nasıl ki Arapça biz İslamiyet'i kabul ettik. Önce hangi kelimeler girdi dilimize İslamiyet'le? Dini kelimeler tabii girdi. Açalım Kutatku Bili'yi, önce dini kelimeleri aldık.
Doğal olan da bu.
Doğal
zaten
olan hocam. O. Önce anlamla aldık, anlam kopyaladık, sonra kelimeleri koyduk yerine. Önce idi dedik, sahip dedik. Rab yerine, sonra Rab kelimesini aldık. Önce şey dedik, Ugan dedik, muktedir olan, sonra kadir, alan kadir sıfatını aldık. Bayat dedik, kadim sıfatını aldık. Bayat eski demek, bayat ekmek
dedik. Kadim evet dedik hocam.
Böyle, bunun gibi bu Ermeni harfiyle yazılan eserlerde, Türkçe eserlerde de alt katman, diğer bizim tarihi eserler gibi Türkçedir ama dini kelimeler, din Gregoryen dini olduğu için mezhebi ya Ermenicedir ya Slavcadır. Slav ve Ermeni dilinden kelimeler vardır. Bu da çok normal
hocam
yani.
Hocam orada da ilgi çekici bir özelliği var Türkçenin. Az önce alfabede sizin de vurguladığınız gibi ya, bu ödünçleme denilen,
ödünçleme,
teknik anlamda ödünçleme denilen terimlerin Lambert, Türkçe'ye geçişi. Burada da bir Türkçenin ilginç bir özelliği var hocam. Ma'mur demiyoruz.
Ha, buna da gelelim.
Evet.
Arapçadan aldık kelimeler, evet, ama biz Arapçadan direkt almadık. Direkt. Şimdi öğrenciler direkt demeye başlıyor. Direkt almadık. Farsça yoluyla aldık. Ve şimdi Türk dünyasına çok bakalım. Evet. Şeylere, Türk lehçelerine hep Farsça kanalıyla alınmıştır. Komşuluk ilişkileriyle önce sözlü dilden. Sonra yazıya geçti. Onun için onları biz aslında millileştirmişiz. Nihat Sami Banarlı ne güzel diyor, değil mi? Bunlar diyor fethettiğimiz coğrafyalarda kelimeleri de fethetmişiz. Kelimelerin fethidir. Toprak fethiyle beraber kelimelerin fethi. Biz memur demiyoruz tabii ki. Memur diyoruz, memur değil mi? Hıdmet mi diyoruz? Ya, hıdme. Hıdme aslında.
Dalla yazılıyor hocam.
Dalla. Tabii tabii. Evet. Peltekte ile yazılıyor, evet. Hıdme. T de yok. Tayi tenis dediğimiz okunmayan T'dir. Kırgız da diyor ki kızmat. Kızmat diyor. O iyice Türkçeleştiriyor. Şimdi bunlarla ilgili de bir şeyler...
Hocam Akadın Hoca örnek diyordu sınıfta işte. Destination deyin hadi diyor. Şimdi yeni çıkarttılar ya.
Destinasyon.
Işte, destinasyon. Hmm. Fransızcası diyor çünkü Türkçenin fonetine. Biz oradan onu alıyoruz ve yeniyoruz. Evet. Yani sorun
tabii,
görmüyor.
Tabii
Akadın
ki.
Hoca...
Organizasyon.
Ha, organizasyon.
Yani Fransızların telaffuz ettiği gibi aldık.
Organization diyelim hocam o zaman.
Evet. O zaman aldığımız... Okuduğumuz gibi yazıyorduk. Şimdi gerek o Sovyet coğrafyasında gerek bizde yeni Batı dillerinden alınan kelimeleri maalesef okuduğumuz gibi yazmıyoruz.
Hocam sohbete yok 2-3 dakika bir zamanımız var, evet, ama ben evet, sizden Şiraz dediniz, not aldım buraya. Sadi dediniz
biraz
hocam.
Biraz Sadi ya dedi.
Buyurunuz hocam.
Evet. Şirazlı Sadi, Gülistan çok önemli. İslamiyet'le beraber şimdi... Tatkubilik yazıldı, Divan Lügatü Türk, işte Atebetül Hakayık, Atebetül Hakayık, onu düzeltelim. Her zaman öğrencilerime de söylüyorum. Divan-ı Hikmet ve İslami eserler bitmiyor. Harezmi anlattım size, Nehçül Feradis, Kısasül Enbiya, Muinil Mürit, Muhabbetname ve Kıpçakça'da da bitmiyor. Yine hep muhtaçlık var, ihtiyaç var. Mesela Sadi'nin Gülistan'ı didaktik, ahlaki bir eserdir, öğretici ve dini içeriklidir. Ve çok güzel şeyleri var ve Gülistan'ı çevirdik. Sadi'nin bir de üç beyti var ya, çok meşhur Birleşmiş Milletler'deki.
Hocam,
aslında dini insan, yani başka dinlere saygı duymamız gerekiyorsa.
Hocam sizler dinleyebilir miyiz?
Bunu söylemek lazım. Beni Adem azayı yek digeren, ki der aferineş ziyekü güheren, çü uzvi bedert avered rüzgar, diger uzuvha ra nemanent karar. To ki az mehneti digeran biğemi, neşayet ki namet nehend Adem'i. Bütün dinlere saygı.
Bu Farsçasıydı.
Bu Farsçası. Diyor ki insanoğulları hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Vahdet-i vücut anlatıyor. Bir bütünün parçalarıyız. Ve her birimiz bir cevher niteliğindeyiz. Eğer diyor vücudunuz da öyle değil mi, bir bütünün parçaları var. Biriniz bir yeriniz ağrıdığında bütün uzuvlarınız kararsızlaşır. Ve şeye geliyor, birbirimize saygı duyalım, derdimizle dertlenelim. Aynı bütünün parçalarıyız. To ki ez mehneti digeran bi gami. Eğer sen diyor başkalarının derdine karşı gamsız kalırsan, ne şayet ki namet nehend Adem'i. Sana insan demek yakışık almaz. 15. yüzyılda klasik Çağatay şairi Nevai Nazire yazmış. Adem'i irsen dimegil Adem'i, anın ki yok halık gemidin gemi. Eğer sen insansan insanım deme. Bu sözle bunu ifade etmenin hiç anlamı yok. Eğer başkalarının derdine dertlenmiyorsan dimegil Adem'i kendine. Anın ki yok halk gamidin gami. Başkasının gamından gamın yoksa insanım deme. Yani Sadi, Nevai, inşallah bir programda Nevai konuşuruz.
Hocam bir iki dakikamız kaldı.
Evet.
Yavaş yavaş Kıpçak Türkçemizi toparlayalım hocam. Özet bir kısaca
Kıpçak
geçelim.
Bu Macarlarla biraz bahsetmek istiyor. Macarlar evet, Türk'üz hocam demezler, Kıpçağız derler, Kunuz
derler.
Hocam
Nemet de uğraşıyor, Aslan'ı da uğraşıyor. Bir türlü işin içerisinden
Nemet
çıkar.
Nemet dediniz, evet. Gulya Nemet mi
evet,
demek?
Evet hocam.
Ama
evet.
Kıpçak tabii şey, Kongur, Gulya Nemet, Andras Bodrog Ligeti. Andras
çok uğraşıyorlar hocam.
Şeyde evet. Şimdi Andras Bodrog Ligeti'nin hikayesiyle bitirelim. Kunzak köyünden diyor ki küçük yaşlardayken bize nasıl Kıpçakçaya geçtiğini anlatıyor. Bize diyor büyükler bir Hazreti İsa'ya ait bir dua öğretirlerdi. O dua Kıpçakçaymış meğerse. Onu öğretirlerdi. Sonra 50'li yıllarda Budapeşte radyosundan diyor bir grup geldi sizin gibi böyle radyocular. Ve o duayı derlediler. Sonra birkaç hafta sonra radyoda yayınladılar. Radyo Sovyetlere de yayın yapılıyor 1950'li yıllarda. Ve haftalar sonra cevap geldi Nogaylar ve Tatarlardan, bu bizim dilimiz. Bilin bakalım bu ne demişler radyoda. Bu duayı bilmece gibi siz soruyorsunuz ya.
Evet hocam.
Bu ne demek? Bu ne anladınız bu duadan?
Yanıt geliyor hocam.
Yanıt geliyor Tatarlardan ve Nogaylardan. Bu bizim dilimiz ve kodeksteki bir ilahi. Ve yıllar sonra diyor, bundan sonra benim kodekse ilgim başladı. Kunzak Kıpçak zaten, kanında Kıpçak kanı var. Ve ondan sonra ben Kıpçakça ve diyor ki Kıpçakça Türk yazı dilinin, Türk tarihinin en semereli, en seviyesi yüksek eserleri Kıpçakça eserlerdir. Kıpçakça eserlere böyle başladım. Bu bir kuman duasıydı. Kodeksteki kuman duası. Ya insan değil mi böyle şey oluyor, etkileniyor.
Yani gururlanıyor tabii.
Ve böyle başladım. Sonra Çağatayca'ya intisap ettim. Onun için buradan da Andras Bodrog Ligeti bizi duyarsa Amerika'ya selamlarımızı iletelim.
Deyip bitirelim
evet,
hocam.
Evet, çok teşekkürler, sağ olun.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel hocamız. Hocam bu çok keyifli sohbet için, bize aktardığınız bilmediğimiz bu çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Ben çok teşekkür ederim.
Eksik olmayınız hocam.
Siz de öyle. Çok teşekkürler. Selamlar seyircilerimize, sevgiler.
Sağ olun hocam. Değerli dinleyicilerimize. Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bu haftada. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.